Ayrım 2.
Yine kendi hatırımız için bağışlamak zorunda kalırız. Belki arkadaşım günün birinde o ilişkinin koşulları içinde elinden gelenin en iyisini yapmış olduğunu anlayacak, kocasının da kendi elinden geleni yaptığına inandığını kabul edecektir. Elbette ki kocanın hareketlerini yargılıyor değilim ama biz bağışlama hareketiyle kendimizi tutsaklıktan kurtarmış oluruz. O zaman ileriye doğru yeni adımlar atıp yeniden sevmemiz, bunu yaparken eski tecrübeden yararlanmış ve bilgi sahibi olmuş olmamız da mümkün olur. Bir keresinde bir erkek bana hayatında emin olduğu tek sevginin köpeğinden gelen sevgi olduğunu söyledi. Bu sözlerini şöyle açıkladı. Beni hevesle karşılıyor, dokunuşuma cevap veriyor, bağışlıyor, ona ihtiyaç duyduğumda da yanımda oluyor. Beni kayıtsız, şartsız seviyor. Doğrusu yaman bir tanımdı. Bu adamın hayatındaki kimseler ya ona ihtiyaç duyduğu güveni vermeyi başaramamışlardı ya da adamın sevgi kavramı yeniden tanımlanmaya ihtiyaç gösteriyordu. İnsan ilişkilerinde bize bu derecede kesin bir sevginin garantisi pek az sunulur. Sık sık bize yakın olanların bile bizi gerçekten sevdiğinden kuşku duyarız. Sevgi tanımımız sürekli olarak değiştiği için, her gün yeni şeyler öğrendiğimiz için o sevginin bize yöneltilip yöneltilmediği konusunda kuşkuya düşmemiz de doğaldır. Bir kadın kocasına ya da adam karısına sorar. Beni seviyor musun? Elbette diye karşılık verir öteki. Neden? Bu daha kesin bir cevabı olan ihtiyaçtır. Ne demek neden? 25 yıldır seninle evliyim ya. Birisine nadide bir yılın şarabını ikram etsek, sonra nasıl bulduğunu sorsak, cevap olarak bize işte içiyorum ya dese ne derecede memnun olurduk acaba? Sevgi bütün o soyutluluğuna, giriftliğine, kişiselliğine rağmen yine de onu paylaşanlar arasında dile getirilmeye, ifade edilmeye ihtiyaç duyar. Dünyada sevgisini aynı biçimde ifade eden iki insan yoktur ve işte sevgiyi hayat güçleri arasında en kuvvetli ve dayanıklısı yapan da bu benzersiz ifade biçimleridir. Sevgi de tıpkı hayatın kendisi gibi kapsayıcıdır. Onu tanımlamaya kalkıştığımız zaman bazen ona bir takım sınırlamalar getirmiş olduğumuzu fark ederiz. Ama yine de onu tanımlamaya çalışmak mümkündür ve bunu yaparken de onu daha iyi anlayabiliriz. Okumuş olduğum en güzel tanımlardan biri Corinthians İ'ye aittir. Çok bilinen bir söz olmasına rağmen yine de tekrar etmeye değer. Sevgi sabırlıdır, iyilik doludur. Sevgi kıskanç, kibirli veya gururlu değildir. Sevgi nezaketsiz, bencil, tedirgin değildir. Sevgi geçmiş kusurların bir çetelesini tutmaz. Sevgi kötülükle bir arada mutlu olmaz ama gerçekle bir arada mutlu olur. Sevgi asla vazgeçmez. İnancı, umudu ve sabrı asla tükenmez. Sevgi ebedidir. İnanç, umut ve sevgi diye üç şey vardır ama üçünün arasında en büyüğü sevgidir. O halde gerçekten sevilip sevilmediğimi nereden anlayabilirim sorusuna ancak kısmi cevaplar verilebilir. Bu cevapların yorumlanması her ilişkiye bizim kendimizin getirdiğimiz o özel temasın uygulanmasını gerektirir. Ama kesin olan bir nokta varsa, sevildiğimiz zaman bizi seven insanlar bizim biz olmamızı istiyorlardır. Kendileri gibi olmamızı istemiyorlardır. Bizim fikirlerimizle, hayallerimizle, benzersizliğimizle, geleceğimizle büyüyüşümüz onları sevindiriyordur. Bizim bağımsız ve özgür olmamızı isterler. Boyun eğici ve korku içinde olmamızı istemezler. Bizi seven kimseler hayatımızı kolaylaştırmayı, bizi acıdan koruyarak değil, ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda bulunarak sağlamak isterler. Riske girmeyi teşvik ederler çünkü riske gire gire büyüyeceğimizi bilirler. Davranış seçenekleri bulmamıza yardımcı olurlar. Başarımıza sevinirler, başarısızlıklarımızda bizi avuturlar. Onlar yalnızca sevgililerimiz değil, aynı zamanda dostlarımızdır. Sadıktırlar, kusurlarımıza hoşgörü göstermeye isteklidirler. Gerek destek, gerekse arkadaşlık için onlara güvenilebilir. Ne kadar ve ne türlü sevgilere ihtiyaç duyduğumuz konusunda hepimiz farklıyızdır. Bazılarımız seni seviyorum sözünü her gün duymak ihtiyacındadır. Bazılarımız içinse o söz bir bakışta, bir davranışta kelimelendirilmemiş bir iletişimde gizlidir. Sevgi ne türlü ifade edilmiş olursa olsun, önemli olan serbestçe ve sık sık ifade edilmesidir. Nice kimseden genellikle aynı hikayeyi anlatan mektuplar alırım. Hepsi ilişkilerindeki sevginin yok olmuşa benzediğinden yakınırlar. Birlikte çıkmaya ilk başladığımız zamankinin yarısı kadar bile romantik davranmıyor. Benim aşık olduğum kız değil sanki bu. Ben sevgiyi içine yuvarlandığımız, sonra da dışına yuvarlandığımız bir durum olmaktan çok, büyüyerek içine girebildiğimiz bir durum olarak düşünmeyi yeğlerim. Ayrıca bir tek insanın tarifiyle ya da talepleriyle sınırlandırılmayacak bir şey olduğuna inanırım. Her sevgi ilişkisinin mutlaka en az iki yanı vardır. Sevgi ifadesi en temel insani güvencelerin başında gelir. Serbestçe ve şartsız olarak verildiği zaman bir ilişkiyi ancak güçlendirebilir ve ona daha fazla amaç katar. Psikoloji kitaplarının pek çoğu bize temel davranış biçimlerimizin erken yıllarımızda anne babalarımız tarafından etkilendiğini söyler. Anne babaya rol modelleri olarak görülme hakkı tanınır ama görünüşe göre kendileri sık sık bu konuda suçlu bulunurlar. Bazı kimseler bütün hayatları boyunca sevgilerini ifade edememelerinin nedenini anne babalarının onlara sevgiyi öğretmemiş olmasına yorumlayarak yaşarlar. Bir kere ok yaydan çıktı, olan oldu derler. Müzmin yalnızlıkları ve sevgisizlikleri için geçmişi bir özür olarak kullanırlar. İnsani davranışların kökeni ne olursa olsun, değiştirilemeyeceği yolundaki fikirlerin hiçbirine asla itibar etmemeliyiz. Tümüyle sevinçle, korkusuzca sevme yeteneğinden yoksun olduklarını sananlar için aslında bol bol umut vardır. Bu umut, sevmesini öğrenme sürecine bugünden başlayabileceğimizi bilmekten gelir. Sevgiyle yaşamaya teşebbüs ederken, acının, tedirginliğin hatta reddetme duygusunun da bu sürecin parçaları olduğunu anlarız. Sevmek, cesaret ister, esneklik ister, umut ister. Kolayca vazgeçen insanların asla harcı değildir. Ama sevgi insani tecrübelerin en ödüllendiricisi olduğuna göre yine de o rizikoyu göze almaya değer. Birkaç yıl önce sevgi sınıfıma katılan bir öğrencime tartışmalarımızdan birinin sonunda ilham gelmiş, dosdoğru evine gidip karısını kucaklamayı, ayaklarını yerden kesmeyi, hayatlarına yepyeni bir sevgi getirmeyi düşünmüş. 10 yıllık bir evlilik boyunca hiç sevgi ve şefkat gösterileriyle karşılaşmadan yaşamaya alışmış olan karısı ise haklı olarak onun amacının ne olduğundan kuşkulanmış. Bunca yıldan sonra bu sevgi sunusu nereden çıktı böyle diye düşünmüş. Ya aklını kaybetti ya da yaptığı bir şeyden suçluluk duyuyor diye karara varmış. Bu kuşkularıyla kocasının karşısına dikildiğinde o da onun tepkisi karşısında buruklaşmış. Karısının sevinçle kollarına atılmasını bekliyormuş. Oysa kuşku ve ret cevabıyla karşılanmış. Böyle olayların çoğunda olduğu gibi adam hemen gerisin geri, her zamanki romantizm dışı kişiliğine saklanmış. Aşk beni reddetti diye karar vermiş. Hatta bunu kanıtlamak için kendisinin elinden geleni yapıp denediğini, dolayısıyla durumun kendi suçu olmadığını düşünmüş. Sevmeyen karımdır demiş. Bu adam belki daha sevgi dolu bir insan olma isteğinde samimi olabilir ama aslında sevginin yaratabileceği o karmaşık duygulara hazır olmadığı ortada. Ayrıca sevmeyi öğrenmenin öyle göz açıp kapayana kadar olamayacağını, zaman, çaba ve sabır istediğini de gözden kaçırmış. Bizim kültürümüz akla gelebilecek her konuda falan şeyi yapmanın yolu diye kompreme bilgiler verme yöntemini seçen bir kültürdür. Televizyon programları, öğüt kitapları, broşürler, dergi yazıları ve benzerleri hep bize nasıl daha iyi bir kişiliğe sahip olabileceğimizi, vücudumuzu nasıl güzelleştirebileceğimizi, nasıl daha çok arkadaş edinebileceğimizi, korkularımızı nasıl yenebileceğimizi öğretmeye çalışır durur. Cinsel birer akrobat olmanın yollarını da daha iyi begonya yetiştirmenin yollarını da öğretir. Arka bahçemizi çimlendirmek, mahallenin en yeşil çimenliğini yapmak için zaman ve para yatırımından geri durmayız da daha sevgi dolu insanlar olabilmek için çaba gerektiğini duyduğumuz zaman hemen geri çekiliriz. Hobilerimize gösterdiğimiz hevesi daha çok seven insanlar olabilmeye de göstersek bu dünya çok daha güzel bir dünya olurdu. Nefret dolu, kalpsiz bir ihtiyarken bir gece içinde iyi yürekli, sevgi dolu bir ihtiyar haline gelen Ebenezer Scrooge'un hikayesini çoğumuz hatırlarız. bu sevimli hikaye olsun, ona benzeyen diğer hikayeler olsun, kuşaktan kuşağa anlatılır, zamanla değerini hiç yitirmez, sevginin hayatı nasıl değiştirebileceğinin simgesini oluştururlar. Ama çoğumuz, tabii bize yardım edecek bir sevimli hayalet gelmediği takdirde, kendi değişimimizin mimarlığını kendimiz yapmak zorundayızdır. Öyle olunca da bunun bir gece içinde olamayacağını kabul etmek zorundayız demektir. Madem ki işe en başından başlamak gerek, öyle yapalım o halde. Önemli olan hemen, şimdi başlamaktır. Yaşanan ve öğrenilen her sevgi dakikası yeni benzerlerini getirecektir. Dakikalar bir araya gelince de bu dünyayı hem kendimiz için hem karşılaşacağımız kimseler için daha iyi bir dünya haline getirmiş olacağız. Boşa çıkan umutların insanı nasıl kırabildiğini çok eskiden beri bilirim. Bu dersi hiçbir zamanda unutmadım. İlk öğrenişim yeni yetme yaşlarımda bir Noel günü oldu. Birdenbire evin salonundaki Noel ağacının altında aklıma gelebilecek en kocaman hediye paketini gördüm. Boyu benim boyumdan en az 30 santim uzun, ağırlığı benim iki katımdı. Üstelik de üzerinde benim adım yazıyordu. Noel'den önce iki hafta boyunca o hediye ötekilerin arasında öyle boy göstermiş, içindekinin ne olabileceği konusundaki sırrı da asla açığa vurmamıştı. Bana sonsuz gibi gelmişti o iki hafta. Başka hiçbir şey düşünemez olmuştum. Paketin boyundan ve esrarengizliğinden ötürü zihnim hayallerle doluyor, çevremi sihirli bir hava bürüyordu. Sonunda günü geldi. Ailem kutlama töreni için toplandı. Günün olayı benim paketi açmam olacaktı. İki haftadan beri o anı ne umutlarla bekliyordum. Açarken bile içimde bir hayal kırıklığının başladığını şimdi hatırlıyorum. Büyük esrar sona eriyordu. Artık o konuda hayal kuramayacaktım. Kutuda Lou amcamın uzun çabalar sonucu kendi elleriyle yaptığı çalışma masası vardı. Elbette ki çok güzeldi. Üstelik çok da gerekliydi. Ama o ana kadar benim umutlarım bu dünyada var olan hiçbir şeyin doyuramayacağı kadar büyümüştü. Ne bekliyordum Tanrı bilir. Yine de o hayal kırıklığında ömrüm boyunca unutamayacağım bir ders öğrenmiş oldum. Bu da bir zamanlar beklemekten vazgeçtiğimiz zaman her şeyimiz var demektir diye yazmış. Hiçbir şey beklemezsek her an sevinç içinde oluruz. Beklentilerimiz olduğu zaman neye kavuşursak kavuşalım daha fazlasını bekleriz. Gerçi herkesin bizi sevmesini de umabiliriz ama bunu pek beklememeliyiz. Bu gerçeği anladığım zaman da kendimizi ve başkalarını bu umudu gerçekleştirme yükünden kurtarırız. Birisi bize, "Beni sevmen gerek çünkü ben senin karınım, kocanım, annenim, kardeşinim, sevgilinim" gibi bir şey söylediği zaman sevginin yalnızca kendiliğinden verilebilen bir şey olduğunu unutuyor demektir. Onu ne kadar istiyor olursak olalım ancak kendiliğinden sunulduğu zaman gelecektir. Pek çoğumuz bir takım ilişkilere çoktan beri beklediğimiz, yalnızca yerine getirecek birini aradığımız beklentilerle gireriz. Eğer elimizdeki beklenti listesi uzunsa, isteklerimiz de katıysa belki bir ömür boyu bekleriz. Başkalarının belli bir biçimde davranmasını, var olan bir imaja uymasını beklemek, onları kendine özgü bireyler olmaktan çıkarır, o insanları birer eşya durumuna indirir. Bizi başka kimselere çeken şey genellikle onları benzersiz yapan, kendine özgü yapan şeydir. Bu benzersizliğin tadını çıkaracağımız yerde, onları ufacık kategorilere sığdırmaya çalışır, öyle davranmalarını bekleriz. Beklentileri gömüp sevdiğimiz bireye dönmek ne kadar daha iyi olurdu. O insan dikkate değer, benzeri olmayan tek bir varlıktır çünkü. Bir daha asla rastlamayacağımız biridir. Öğretmenler öğrencilerinin kafasındaki kalıplaşmış kavramlardan her zaman uzak durmalıdırlar. Bunun da sebebi o kavramların kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşebilmesidir. Irkından, görünümünden, ailesinden ya da geçmişinden ötürü belli bir role uyması beklenen öğrenci sonunda mutlaka o rolü oynar. Böylece de kendisi olmaktan mahrum kalır. Bir dostum bir keresinde bana birlikte çıktığı kızlardan hiç hoşlanmadığını söylemişti. Her seferinde ilk birlikte çıkışlarında hayatının aşkını bulacağından emin olarak başlıyordu işe. Elbette ki hiçbir kız onun eş, anne, ev kahyası, oyun arkadaşı, seks simgesi ve sohbet arkadaşı olarak istediği şartlara cevap veremiyordu. Yıllarca böyle hayal kırıklığına uğradıktan sonra nihayet her kızı ayrı bir birey olarak keşfetmeye çalışmanın onun kendi hayal ettiği gibi değil de olduğu gibi tanımanın daha eğlenceli ve elbette daha gerçekçi bir tutum olduğunu anladı, çok geçmeden de mutlu bir evlilik yaptı. Yerine gelmeyen beklentilerin yaratacağı kaçınılmaz hayal kırıklığından kurtulmak için tek beklentimiz kendimizden beklediğimiz olmalıdır. Böylelikle hem başkalarını kendi kendisi olma konusunda serbest bırakmış oluruz, hem de biz genişler kendi tüm potansiyelimize varırız. Neşe hevesi. Mutluluğu kovalamak belki de bizim en temel dürtümüzdür. Anayasalarda bile geçmektedir. Onu nasıl kovaladığımız, hatta tanımını nasıl yaptığımız insandan insana değişmektedir. Belki de ona o kadar zor ulaşmamızın nedeni, yalnız nasıl elde edeceğimizi bilmememiz değil, onu nasıl koruyacağımızı da bilmememizdir. En büyük sevinçlerimiz bile onlara karşı çıkıldığı anda kolayca yenilirler. Tanınmış yazar William S. Brose, son zamanlarda kendisiyle yapılan bir röportajda, "Bence mutluluk, işlevin, amacın ve çelişkinin yan ürünüdür. Mutluluğu sırf mutluluk olarak arayanlar, savaşsız bir zafer aramaktadırlar," demiştir. Eski Mısırlılar öldükleri zaman, Tanrı Osiris'in kendilerine iki soru soracağına, sonraki hayatta yapacakları yolculuğun o sorulara verecekleri cevaplara bağlı olacağına inanırlardı. Birinci soru, neşe verdin mi? İkinci soru da neşe buldun mu olacaktı. O halde bu iki amaç hayatta kutsal görev haline geliyor, ebedi mutluluğu bulmanın da tek yolu oluyordu. Bu sorular eski Mısır'da ne kadar hayati ise bugün de o kadar hayatidir. Kendimize durmadan sormamız gereken sorular onlardır. Çoğumuzda hayatın zevkini alma, elimizden geldiği kadar neşe yayma amacı çok güçlüdür. Tanıdığınız en mutlu insanları düşünün. Her yerde neşe bulabilen insanlardır onlar. O insanları dikkatle inceler, bunu nasıl başardıklarının bir analizini yaparsak, bazı cevapların sandığımızdan çok daha basit olduğunu görürüz. Daha önce de duymuşluğumuz vardır bu cevapları. Her insanda iyilik vardır, onu ortaya çıkarmak bana düşer. Her şeyin bir hafif yanı vardır, iş onu aramaktadır. Her günü üstesinden gelinmesi gereken yeni bir serüven olarak görürüm. Onu nasıl değerlendireceğim bana kalmıştır. Mutluluk arayışımız ve onu başkalarına verebilişimiz bizi sonunda kendimize döndürmektedir. Çünkü o zaman kendi içimizde sevinci ve neşeyi bulabilmekteyiz. Geliştirdiğimiz iç sevinç, her kişiyle karşılaşmamızda içinden rezerv çektiğimiz bir kaynak olur. İnsanoğlunun en katı ve aşırı koşullarda, en zalim kaderlerde neşe bulabilmesine, vücutları kırıldığı halde ruhları yıkılmayanların hikayelerine hep şaşmış, hayranlık duymuşumdur. Onların cesaretine hayran olmamak elde değildir ama çoğu zaman bize nasıl örnek olduklarını gözden kaçırırız. Hele de içimizden umutsuzlukların, bedbinliklerin ardına saklananlar bunu daha da çok gözden kaçırırlar. Ben bir öğretmen olarak öğrencilerimi en gizli düşünce ve duygularını yazdıkları bir günlük tutmaya teşvik ederim. Ara sıra onlardan günlüklerini bana göndermelerini, üzerinde tartışmamızı isterim. Böyle durumlarda genellikle hayattaki olumsuzlukları vurgulama ve büyütme eğiliminde olduklarını görmüşümdür. Sık sık karşıma "ah başıma gelenler" türünden hikayeler çıkmaktadır. Hayat sıkıcı, sefil, moral bozucu, akıl karıştırıcı, haksız, zalim gibi yazılarla karşılaşırım. Her gün onlara yeni bir serüvenden çok bir dayanma gücü sınavı gibi gözükmektedir. "Neden hayatınızdaki neşeyi yazmıyorsunuz?" diye sorarım onlara. Aslında seçme şansı sizin. Aldığım cevap aynıdır. "Kötü şeylerin etkisi iyi şeylerinkinden çok daha fazla oluyor," derler. Neşeyi üzerinde durmadan kabul ederler. Karşılarına çıkan sorunlar onlara neşeli anlarından çok daha fazla dokunur. Belki de sevilen şarkıların daha çok neşeli mi yoksa hüzünlü mü olduğu yolunda birkaç yıl önce yapılan anket bu nedenle ortaya çıkmıştı. Bulgular sonunda en çok sevilen şarkıların 1/4'ünün aşkın ızdırabı ve acılarıyla ilgili olduğunu ortaya koydu. Bilirsiniz öyle şarkıları. "Kalbimi kırdın, çok yalnızım, bütün gün sızlanıp oturuyorum" türünden şeyler. Aklıma bir tane daha geliyor. "Aşk bir savaş meydanıdır." Peki aşk güzel şeydir'e ne oldu acaba bu arada? Televizyon dizileri de sonu gelmeyen hüzün ve elem temalarıyla bu duruma çok sık ayak uydurmaktadırlar. İnsanların çoğu bunları seyretmenin kendi sorunlarına dayanabilmelerini sağladığını söylüyor. Ama aslında hayattan alacağımız şeyler yalnızca fiziksel rahatlık ve dertten uzak kalmak olmamalıdır. O kadarına akvaryumdaki balıklar bile sahip. Hayatta hepimizin aradığı mutluluk genellikle bizim başkalarına verdiğimizle ilgilidir. Hayatta neşe bulmakla başkalarına neşe getirmenin aynı şey olduğunu eski Mısırlılar anlamışlardır. Louis Mann'in bir zamanlar yazdığı satırlar doğrudur. Mutluluk öyle bir parfümdür ki başkalarının üzerine boşaltılırken birkaç damla da size sıçramasına engel olamazsınız. Mutluluk konusunda zaman zaman bu kadar kuşkuya kapılmamız garip değil mi? Onu elimize geçirdiğimiz zaman da her nedense sürekli olmayacağından eminizdir. Sefil bir mutsuzluğun pek de uzakta olmadığından emin oluruz böyle zamanlarda. Uzun süreli bir neşeyi tadarsak sonunda bunun için cezalandırılacağımıza dair belli belirsiz bir duygu vardır içimizde. Delilik konusunun büyük yazarı Luigi Pirandello bir hikaye anlatır. Bir adam neşeden o kadar çok korkmaktadır ki sonunda delirir. Rüyalarının kadını bulduğu zaman onu kaybedeceğinden o kadar emin olur ki ilgisizlik numarası yapar. Kadını gerçekten kaybetmesine ramak kalır. Balayını planlarlarken kaygıları artık çatlama noktasına ulaşır. Herkese Floransa'ya ve Venedik'e gideceklerini söyler. Oysa yeni eşini Napoli'ye götürür. Yani tam ters yönde olan bir yere. Böyle yapmakla kendisini Floransa ve Venedik'te arayacak olan mutsuzluğu kandıracağını düşünür. Mutsuzluğun haberi olmayacaktır onun Napoli'de ne harikulade bir balayı yaşamakta olduğundan. Çoğumuz bu kadar hastalık raddesinde değilizdir ama belki de bu belirtileri tanıyabilecek durumdayız. İşlerimizin yolunda gitmesinin normal olmadığını hissederiz. Her taşın ardında dert arar, sonunda onu bulur, kendi başımıza yağdırırız. Benim bir dostum vardır. Hayatında tek şey tıkırında gidiyorsa ilk gelen telefonun bir kişisel felaket haberi olacağından emin olur. Her gelen mektubu vergi dairesinden ya da başka birisinden gelen mahkeme celbi sanır. Her telgrafın sevdiği birinin ölümüyle ilgili olduğunu varsayar. Herhalde bugüne kadarki tecrübeleri ona bunun doğru olmadığını öğretmiş olmalı ki son zamanlarda yeni bir sorunu daha doğdu. Kaygılarına kaygılanmak. Çocukken her günün bize daha büyük mutluluklar getireceğine inanır, bunu doğal kabul ederdik. Her şeyin tadını çıkarır, her şeye sevinirdik. Çiçeklere, hayvanlara, öteki çocuklara, sevgi dolu büyüklere, öğrenmeye, hepsini kollarımızı açarak kucaklarken neşemiz giderek artardı. Acaba hayatta yaşımız ilerledikçe o neşenin yerini bir sinisizm almasına sebep ne diye düşünüyorum.